Ayrım 26. Maun suresi böyle buyurdu. Din maskeli zulme Tanrı'nın vuruşu. Sayfa 310. Türkiye'de siyaset ve dinciliğin haram lokma tutkusu. Türkiye'de siyaset ve dinciliğin haram lokma, namı diğer maun ihlali, tutkusu akılların açıklayabileceği türden değildir. Tarih böyle bir soygun tutkusuna daha önce tanık olmamıştır. Ne Karunlarda ne Engizisyon cellatlarında görüldü böyle bir soygun tutkusu. Doymak nedir bilmediler, bilmiyorlar. Tevessül etmedik, zulüm, düşüklük, fitne, iftira bırakmadılar. Bu konuda dehşetle irkilmek ve ibretle ders almak isteyenlerin okumaları gereken kitaplardan biri de Derya Kırıcı'nın Deniz Feneri dosyası veya Fenerekon adlı kitaptır. Tarih çok ihlal, çok kan, çok devrim gördü ve bunlar çok ağır soygunlara da kaynaklık ve öncülük etti. Fakat son yıllarda Türkiye dinciliğinin Allah ile aldatarak gerçekleştirdiği soygunun bir örneğini tarih kaydetmemiştir. Haçlı seferlerinin destane çapulcuları bu Türkiye dincilik soyguncuları yanında çok merhametli, ölçülü ve dengeli kalmaktadır. Bütün bu söylediklerimizi kılları kıpırdamadan yaptıktan sonra haramla beslenmiş pis alınlarını gidip secdeye koymakta ve insanların önüne hala din iman avukatı gibi çıkmaktalar. Dahası herkesin dini imanı hakkında kalite kontrolü yapmak üstahlığına tevessül etmekteler. Bir maun ihlali olarak Deniz Feneri soygunu. Allah'ın evini ticaret haneye çevirdiniz. Ey engerek yılanının dölleri. Hazreti İsa. Ticaret hane ne ki? Deniz Fenercisi engerek dölleri camiyi soygun haneye çevirdiler. İmam Malik ölüm 179 Taksim 795 camilere sadaka sandıkları konmasına Allah mescitleri dünyalık toplama yeri yapmadı diyerek karşı çıkmış. Sadaka sandığı konan camilerde namaz kılmamıştır. Turtuşi Elbida 223-224. Peki Deniz Feneri, Yimpaş, Kombasan, soygun sandıklarının kurulduğu camilerin durumu nedir? Selefi Salihin edebiyatı yaparak ona buna saldıran maun talancısı onursuzlar, İmam Malik'i Selefi Salihinden saymıyorlar mı? Yoksa İmam Malik de 28 Şubat fetvacısı mıdır? Aynı kişiler bu onursuzların işlerine geldiğinde Selefi Salihin, işlerine gelmediğinde zındık. Lanet olsun bunların haram paralarla beslenen cehennemi suratlarına. Servet kodamanı olmak için çalan en büyük hırsızları tamamen çalışmadan keyif yapmak için çalan büyük hırsızları kısmen serbest bırakıp karnını doyurmak zorunluluğuyla çalan küçük hırsızları takibe alıp cezalandırmak zulüm, ahlaksızlık ve riyakarlık düzeninin temel niteliğidir. Dinciliğin ve dinci iktidarların temel niteliklerinden biri de budur. Türkiye bu nitelikte ekiplerin İslam'a musallat oldukları talihsiz bir dönemi yarım yüzyıldır yoğun şekilde yaşamaktadır. Yaşananların en tipik göstergelerinden biri, belki de birincisi, Deniz Feneri adıyla dünya ölçeğinde meşhur olan dinci soygun olayıdır. Dehşet verici bir maun ihlali. Hürriyet yazarı Tufan Türenç, 5 Eylül 2008 tarihli yazısında Deniz Feneri soygunu münasebetiyle müthiş bir soru soruyor ama cevabını veremiyor. Soru şu: bu kadar ahlaksız, tinetsiz, vicdansız nasıl olabiliyorlar? Pekala olabiliyorlar. Daha beteri de olabilirler ve olacaklardır. Bekleyin göreceksiniz. Olabileceklerini bu ülkeye 30 yıldan beri söyledik. Tarihlerden örnekler göstererek şöyle uyardık. Bunlar siyasal ve parasal çıkarları için öz peygamberinin evladını acımadan katleden Emevi damarının uzantılarıdır. Zaten İslam diye taşıdıkları ve kitlelere dayattıkları Emevi'nin din diye önümüze koyduğudur. Bu uyarının dikkat çektiği tarihsel gerçekleri görerek bunların neler yapabileceğini, nelere tenezzül edebileceklerini aklı ve vicdanı sağlam olanlar çoktan düşünmüş ve tedbirini almış olmalıydılar. Yazık ki kimse ne düşündü ne de tedbir aldı. Biz söyledik, biz dinledik. Ta Allah ile Aldatma kitabının bunların irin küpünü çatlattığı güne kadar. Ne yazık ki Allah ile Aldatma kitabı, Yeni Boyut Yay, İstanbul 2008. O irin küpünü patlattığında iş işten geçmiş, Türkiye maddeten ve manen karanlığa teslim olmuştu. İslam'ın bin yıllık düşmanı Haçlılarla işbirliği yapmış bir karanlıktır bu. Allah ile Aldatma kitabının arkasından onun kadar önemli gördüğümüz Dincilik kitabı çıktı. Yeni Boyut Yayınları, İstanbul 2010. Ve şimdi de elinizdeki kitap. Daha ne yapabiliriz? Deniz Feneri ve Maun İhlali'nin kurumlaşması. Benim şerefim, develerimin sırtındaki mallarımdır. Ebu Süfyan. Mekke şirk oligarşisinin başı Ebu Süfyan, şerefi böyle tanımlıyordu. Şirkin şeref anlayışı bu. Ebu Süfyan tüccardı. Onun için şeref demek para demekti. Deniz feneri hırsızlarının ise bu kadar bile şerefleri yok. Çünkü deniz feneri hırsızlarının servetleri Ebu Süfyan'ınki gibi ticaretten değil, Allah ile aldatıp soydukları zavallıların alın terlerinden. Yani deniz feneri kodamanları Mekke şirk kodamanlarından daha alçak ve sefil. Ünlü gazeteci yazar Yalçın Bayar, 27 Nisan 2007 günlü köşesinde şunları yazıyordu. Son bir yıldır deniz feneri ile ilgili olarak çok şey konuşuluyordu. Alman federal polisi, iki savcının yürüttüğü teknik takipten ve banka hesaplarını inceledikten sonra soruşturmayla ilgili verilerden bir kanaate varınca, 300 polis Kanal 7 ve deniz fenerinin bulunduğu Frankfurt'taki binayı basarak bütün evrakı aldı ve tutuklamalar yaptı. Berlin İslam Cemaati Başkanı olan Abdurrahim Vural, dünkü telefon konuşmamızda şunları söyledi. Dayanamadım artık yapılanlara. Dini duygulara hitap ederek insanları istismar ediyorlardı. Onlara önce yardım ediyorlar, ev tutuyorlar, yemek veriyorlar, giydiriyorlar. Bunu da bütün insanların merhamet duygularını istismar edecek şekilde yayınlıyorlar. Ondan sonra gelsin zekat paraları, kurban paraları. İnsanların dini duygularını kullanarak milyon eurolar toplamasının engellenmesini istiyorum. Bu vurguna yeter artık diyorum. Bu yardım derneği milli görüş gömleğini çıkaranlarla birlikte rota değiştirmişti. Başbakan Erdoğan'dan övgüler almış, aynı zamanda Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan dernek hüviyetine sokulmuştu. Bu durumda topladığı yardımlardan başka para toplayabilme olanağına kavuştu ve yaptığı tüm ticari faaliyetlerinde de vergiden muaf oldu. Yani Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Yeşilay gibi yarı resmi derneklerin yıllardır elde ettiği hakka bir anda kavuşmuş oluyordu. Böylece sadaka kültürünün sivil toplum örgütleri arasındaki en güçlü halkasını Türkiye'deki Deniz Feneri oluşturdu. Halk uyanmadıkça olmaz. Aldatılmak isteyen aldanır. Ve bu halk aldatılmaktan adeta zevk duyuyor. Kendisini aldatmayanları adam yerine koymuyor. İyi aydın, iyi siyasetçi, bu halka göre iyi haram yiyen, bunun içinde iyi vurgun yapan demek. Kur'an, halkın haklarını çalıp çırpanların dini imanı olmaz, diyor. Peygamber, halkın haklarını çalıp çırpanların cenazelerini kılmıyor. Bizim halkımız ise bu gerçekleri duyuranlardan rahatsız oluyor. Onları düzen bozan mızıkçılar gibi görüyor. Tabii bunun sonucu olarak da başı beladan kurtulmuyor. Unutmayalım, ceza amel cinsindendir. Uyarılara kulak tıkayanların cezası da destekçi oldukları aldatanlar aracılığıyla veriliyor. Allah ile aldatanlar, Kızılay'ın arka planını irdeleyen gazeteci yazar Ruhat Mengi, 5 Eylül 2008 tarihli kamu yararına soygunlar başlıklı yazısında şu tespitleri yapıyor. Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 40 milyon euronun çok üstünde bir bağışı yoksullara yardım diye topladıktan sonra, bunun büyük bir kısmını derneğin yöneticilerine ya da yanına yıldız işareti koydukları pek önemli kişilere aktarmış. Demek adamlar halkı kamu yararına soyuyorlar, kızmamak lazım. Yardım duygusuna ihanetin öteki adı. Halkının %99,5'u Müslüman diye tanımlanan ve Allah ile aldatma cenneti olduğunda kimsenin kuşkusu bulunmayan Türkiye'nin değil, Alman hükümetinin el koyması ve birkaç öncüsünü hapse atması üzerine öğrendiğimiz milyonlarca avroluk dinci vurgun, Müslümanların hayır yapma duygularını sömüren en vicdansız ve ahlaksız vurgunlardan biri olarak literatüre geçmiş bulunuyor. Facianın mağdurları da, failleri de Müslüman Türkler. İşi takibe alıp dünya gündemine taşıyansa gayrimüslim Alman hükümeti. Sizin anlayacağınız %99,5'u Müslüman Türkiye'nin yurttaşlarını çarpan Müslüman ünvanlı dinci hırsızların takibi gavur Almanlara kalmış. Oktay Ekşi, 4 Eylül 2008 tarihli Yetim Hakkı başlıklı yazısında şöyle diyor. Masum insanların yoksula, felaketzedeye, çaresiz kalmışa yardım için yaptığı bağışı, gemi almak, şirket kurup ticaret yapmak, radyo ve televizyon şirketine ortak olmak ve bir kısmını da cebe atmak için kullananlar, Frankfurt'taki yargıç önünde çözüldükçe her şey daha iyi görülüyor. Ve tabii yetim hakkı yememe edebiyatının hiçbir hırsızı aklamadığı da. Deniz Feneri isimli dernekteki yolsuzluktan söz ediyoruz. Dinci kesimin Kızılay'ı diye geçinen dernekten. Yazılı belgelere göre 41 milyon 600 bin euro toplanmış. Bunun şirketlere ona buna gönderildiği kayda geçen bölümünden ayrı olarak 2 milyon 900 bin euroluk kısmı buharlaşıp uçuvermiş. Saçı bitmedik, yetim hakkı yememek acaba bu mu? Anımsayınız, Yimpaş olayı, yani Almanya'daki gariplerin paralarının yine din iman adına ellerinden alınıp deve edilmesi meselesi de Almanya'da ve İsviçre'de soruşturma konusu olmasaydı Türkiye'nin kılı kımıldamayacaktı. Kombasan olayı ve benzerlerinde de aynı şeyi yaşamadık mı? Almanya'daki arkadaşlarımız oradaki Deniz Feneri skandalı ortaya çıktıktan sonra dosyanın sizi de ilgilendirir diye bizim Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'na MASAK'a gönderildiğini bildiriyorlar. Ama MASAK'ta hareket yok. Acaba Müslüman malı ortak lafını Müslüman'ı soymak mübah diye mi anlıyorlar? Kur'an'a kimler dokunamaz? Hazineniz neredeyse yüreğinizde orada olacaktır. Hazreti İsa. Kur'an'ın mucize tespitlerinin en hayati olanlarından bazılarını şu Deniz Feneri adlı gülül suçu münasebetiyle elle tutulur biçimde gördük. Yeniden ve daha derinden kavradık. O hayat veren mucize mesajlardan birkaçını daha kitlelerin önünü koyalım. Kur'an kendisinden söz ederken şöyle diyor. O kesinlikle şerefli bir Kur'an'dır. Titizlikle saklanan bir kitaptır. Ona arındırılmışlardan başkası dokunamaz. Alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Allah ile aldatmanın saltanat ocağı, Arap-Emevi kodamanlığının oluşturduğu geleneksel dincilik ve bu ayetleri şöyle yorumlamış ve ne yazık ki de dinleştirmiştir. Demiştir ki, aşağıda sayılan şu kişiler Kur'an'a dokunamaz. Çünkü onlar hükmen pistir. Cünüp olanlar, abdesti olmayanlar, lohusa ve adet halindeki kadınlar. Hükmü domuz eti yiyen, hükmü domuzların pisliğine tek kelimeyle dokunan olmamış. Arap Emevi dinciliğinin iddiasına göre lohusa ve adet halindeki kadınlar bırakın Kur'an'a dokunarak okumayı, dokunmaksızın bile okuyamazlar. Ama hükmeyi domuzlar, ağızlarında başkalarının emeğinin, alın terinin yağları, Kur'an'ı hem okuyabilirler hem de din adına ona buna kalite kontrolü yapmaya kalkabilirler. Kur'an'a dayandırılmak istenen bu yalanların maskesini yırtan çok aziz İslam bilginleri gelip geçmiştir. Hepsinin hatırası önünde hürmetle eğiliriz. Ne yazık ki Allah ile aldatan dinci zalimler zaman içinde bu Kur'an mümini bilginlerin açıkladıkları gerçeklerin üstüne tekrar örtmüş ve Allah ile aldatmaya devam etmişlerdir. Vakıa suresi ne diyor? Az yukarıda verdiğimiz ayetler neye dikkat çekiyor? Yüce alemlerde Kur'an'a ve o alemlerin varlıkları olan melekler dokunmaktadır. Onu oradan insanlık dünyasına onlar taşımaktadır. Tartışmalara sebep olan ayet, ona arındırılmışlardan başkası dokunamaz anlamındaki 79. ayettir. İniş sebebi dikkate alınırsa bu ayetlerin insanlık dünyasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Söz konusu olan melekler dünyasıdır. Dolayısıyla ayetlerin abdestle, doğusalıkla da ilgisi olamaz. Fakat eğer iniş sebebini dikkate almadan veya o sebebi bağlayıcı kılmadan konuşursak, o takdirde ayet Kur'an'ın istediği arınmışlığa ulaşmamış insanların Kur'an'dan elini çekmelerini ifade edecektir. Çünkü maddi anlamda dokunmayı hiç kimse engelleyemez. İsteyen istediği kadar dokunur. Kaldı ki Kur'an kendisini değil abdestsiz müminlerin, cenabet münkirlerin bile okumasını istemektedir. Kur'an'ın söylemek istediği kesindir ve şu meâldedir. Benim istediğim anlamda temiz olmayan insanlar benden ellerini çeksinler. Örneğin Deniz Feneri soygunuyla gulül suçu işledikleri uluslararası yargı kararıyla hükme bağlanmış olanların ve benzerlerinin kirli ellerini Kur'an'ın dininden ve kirli alınlarını İslam'ın secdegahından çekmeleri gerekir. Çünkü Kur'an bunları dini yalanlamakla suçlamaktadır. Dini yalanlayanın Kur'an'a sahip çıkmaya kalkması kadar abes ne olabilir? İlginçtir, üzerinde konuştuğumuz ayetin biraz ilerisindeki ayet Vakıa 82, insanoğlunun bir kötülüğünden daha söz etmektedir. Yalanlamayı, yalancılığı rızık haline getirmek. Şöyle deniyor, rızkınızı yalanlamanızdan ibaret mi kılıyorsunuz? Bu ayette yalanlama anlamında kullanılan tekzip sözcüğü, Maun suresinin dini yalanlayanları gördün mü diye soran birinci ayetinde kullanılan kelimenin aynısıdır. Demek oluyor ki Yüce Kur'an insanlık dünyasında yalanlamayı ve yalancılığı, geçim aracı, hatta bizatihi rızık yapmış insan suretinde mahluklar bulunduğuna vurgu yapıyor. Nitekim Maun suresinin deşifre ettiği kamu malı talanı yalanlama pahasına yürütülmektedir. Yani bu surenin ihlaliyle elde edilen çıkar tamı tamına tekzibin karşılığıdır. Tekzip sözcüğü kullanılarak sergilenen bir mucize daha, bu yalan yiyicilerin durumları ve uğrayacakları akıbet, Alak suresinde yine tekziple aynı kökten bir kelime kullanılarak gösteriliyor. Orada günahkar, yalancı alınlar deşifre ediliyor ve bu yalancı alınların Cenab-ı Hak tarafından takibe alındığı bildiriliyor. Şöyle deniyor, bilmedi mi ki Allah gerçekten görür, iş sandığı gibi değil. Eğer vazgeçmezse yemin olsun o alnı mutlaka tutup sürteceğiz. O yalancı, o günahkar alnı. Hadi çağırsın derneğini, kurultayını. Biz de çağıracağız zibanileri. Alak 14-18. 26. ayrımın sonu. Sayfa 321.